Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, 1. Bölüm, İhsan. Mümtaz ağabeyi dediği amcasının oğlu İhsan'ın hastalandığından beri doğru dürüst sokağa çıkamamıştı. Doktor çağırmak, eczaneye reçete götürüp ilaç getirmek, komşunun evinden telefon etmek gibi şeyler bir tarafa bırakılırsa, bu haftayı hemen hemen ya hastanın başı ucunda yahut da kendi odasında kitap okuyarak, düşünerek, yeğenlerini avutmaya çalışarak geçirmişti. İhsan 2 gün kadar ateşten, halsizlikten, arka ağrılarından şikayet etmiş, sonra birdenbire zatürre fevkaladelik haline ilan etmiş, evin içinde korkudan, telaştan, üzüntüden, bir türlü ağızlardan düşmeyen ve bakışlardan eksilmeyen temennilerden saltanatını, o yıkım psikolojisini kurmuştu. Herkes İhsan'ın hastalığının verdiği üzüntüyle uyuyor, onunla uyanıyordu. Bu sabah tren düdüklerinin büsbütün başka korkularla kanattığı uykusundan Mümtaz gene de bu üzüntüyle uyandı. Saat 9'a yaklaşıyordu. Bir müddet yatağının kenarına oturup düşündü. Bugün yapacak bir yığın işi vardı. Doktor onda geleceğini söylemişti. Fakat onu beklemeye mecbur değildi. Her şeyden evvel bir hasta bakıcı bulmak zorundaydı. Ne Macide, ne yengesi, İhsan'ın annesi hastanın başı ucundan ayrılmadıkları için çocuklar haraptılar. İhtiyar hizmetçi Ahmet'le şöyle böyle meşgul olabilirdi. Fakat Sabiha ile adam akıllı uğraşacak birisi lazımdı. Onu her şeyden evvel konuşacak insana ihtiyacı vardı. Mümtaz bunu düşünürken küçük yeğeninin hallerine içinden gülümsedi. Sonra eve döndüğünden beri akrabasına karşı olan sevgisinin daha başka bir hal aldığına dikkat etti. Acaba hep alışkanlık mı? Hep yanımızdakileri mi seviyoruz? Dedi. Bu düşünceden kurtulmak için tekrar hasta bakıcı meselesine döndü. Macide'nin sıhhati de öyle düzgün değildi. Hatta bu kadar yorgunluğa nasıl tahammül ettiğine şaşıyordu. Biraz fazla üzüntülü, yorgunluk onu yeniden bir gölge haline getirebilirdi. Evet, gidip bir hasta bakıcı bulmalıydı. Öğleden sonra da o kiracı denen derde uğraması lazımdı. Elbisesini giyinirken insan denen bu saz parçası diye birkaç defa tekrarladı. Çocukluğunun mühim bir devrinde çok yalnız kalan Mümtaz kendi kendisiyle konuşmayı severdi. Ve hayat dediğimiz çok ayrı şey. Sonra zihni tekrar küçük Sabiha'ya gitti. Küçük yeğenini sade eve döndüğü için sevdiğini düşünmek hoşuna gitmiyordu. Hayır, ona doğduğu günden beri bağlıydı. Hatta doğuşunun şartları düşünülürse ona karşı minnettardı da. Pek az çocuk bu kadar zamanda bir eve teselli ve sevinç getirebilirdi. Mümtaz 3 gündür bu hasta bakıcının peşindeydi. Bir yığın adres almış, telefonlar etmişti. Fakat bizim memlekette aranan kaybolur. Şark oturup beklemenin yeridir. Biraz sabırla her şey ayağınıza gelir. Mesela İhsan iyi olduktan 6 ay sonra bile bir iki hasta bakıcı mutlaka onu arayacaktır. Fakat lazım olduğu zaman işte hasta bakıcı meselesi böyleydi. Kiracıya gelince. Kiracı meselesi büsbütün başka bir dertti. İhsan'ın annesinin bu küçük dükkanını tuttuğu günden beri beğenmemiş, hor görmüştü. Fakat şöyle 1-12 senedir de çıkmayı aklına getirmemişti. Bu adamcağız 2 haftadır üst üste haberler gönderiyor. Beyefendilerden birinin veya hanımefendinin behemhal teşrif etmelerini rica ediyordu. Bu evcek inanılmayan bir hadiseydi. Hasta bile humma ve sancılar içinde buna şaşıyordu. Çünkü ev halkı kiracılarının biricik vasfının görünmemek, gizlenmek, aranmazsa hatta arandığı zamanlarda bile mümkün mertebe geç ve güç meydana çıkmak olduğunu bilirlerdi. Birkaç seneden beri kontratı yenilemek, kiraları almak gibi işlere yüklenen Mümtaz, onu hatta dükkanında ve karşısındayken bile görmenin ne kadar güç olduğunu bilirdi. Daha genç adam dükkana girer girmez siyah gözlüğünü, bir kudret tılsımı, büyülü bir silah gibi gözlerine takar, bu cam perde arkasında adeta görünmez olur. Orada piyasanın durgunluğunu, hayatın ağırlığını, devlet memuriyetinde belli bir gelirle çalışanların saadetini anlatır. Memurluğu bırakıp da El-Kasübü Habibullah hadisine uyduğu için, evet sırf bunun için peygamberin bu sözüne bildiği halde riayetsizlik etmemek için ticarete başlamıştı. Kendisine kızar, dövünür, nihayet "Beyefendi, vaziyeti biliyorsunuz. Şimdilik kabil değil. Hanımefendiye arz-ı tazimat ederim. Bana birkaç gün daha mühlet versinler. O bizim mal sahibimiz değil, veli nimetimiz oldu. İnşallah 15 gün sonra uğrarlarsa hem teşerrüf etmiş oluruz, hem de bir parça şey takdim ederim" diye işi müpheme bağlar. Fakat genç adam kapıdan çıkarken yaptığı vaadin büyüklüğünden ürkmüş gibi sesi titreyerek "15 günde de kabil olur mu? Bilmem ki." diyerek tekrar söze başlar ve "Mümkünse hiç gelmesin. Hiçbiriniz gelmeyin. Ne diye geleceksiniz sanki? Bu çürük binada, bu acayip kafeste oturduğum yetmiyormuş gibi bir de size para mı vereceğim?" diyemediği için "Daha iyisi ay başına doğru, hatta gelecek ayın ortasında teşrif buyursunlar" ricasıyla bu mülakatı gerilere, çok uzak zamana atmaya çalışırdı. Bu sefer bu aranmaktan, yoklanmaktan hoşlanmayan adam üst üste haber gönderiyor, hal hatır soruyor, hanımefendinin olmazsa beylerden birinin behemehal gelmelerini, kendisini görmelerini istiyor. Dükkanın arkasında eski konağın müştemilatından olan bakımsız kısımla üstündeki iki oda için konuşacağını, kontratın geciktiğini söylüyordu. Buna şaşma hakları vardı. İşte Mümtaz o gün öğleden sonra da her ay istemeye istemeye alacağı cevabı ezberden bildiği için uğramaktan çekindiği yere gidecekti. Fakat bu sefer iş farklıydı. Yengesi dün akşam "Mümtaz, git şu adamı görüver" diye kendisine tembih ettiği zaman İhsan annesinin arkasından "Beyhude yorulma, ne diyeceğini biliyorsun. Şöyle bir dolaş gel" diye işaret edememişti. O yatakta çiviliydi. Göğsü zorlukla inip kalkıyordu. İhsan'ın bu kiracıyla münasebeti, bilinen bir şeyi beyhude tecrübe etmenin makul olamayacağı hikmetine dayanırdı. Mümtaz ise baba mirası olduğu için bir türlü bu kirayı aklından çıkaramayan yengesini kırmak istemezdi. Ayrıca bu kira hikayesi bu iç içe yaşayan insanların hayatında Mümtaz'a göre İhsan Bey adasında bir yığın natifeye vesile olurdu. Eve dönüp de ihtiyar kadına aldığı cevapları söyleyince onun ilk andaki hiddetinin "boynu kopasıca herif, bunak, yavaş ve perde perde merhamete, zavallı, biçare, adamcağız zaten hasta, zaten doğru gidişi sonunda. Belki de hakikaten kazanmıyordur" diye yengesinin üzülüşleri, sonra yeniden bir hal çaresi aramaları. Elde koca konaktan orası kaldı, yoksa çoktan satar kurtulurdum diye bir türlü vaktinde ele geçmeyen bu kiranın hayatında nasıl bir üzüntü kaynağı olduğunu gösteren cümleler. Bu işin herkes için en eğlenceli safhası olurdu. Günün birinde büyük yenge Mutat ziyaretini yapmaya karar verir ve merhum Selim Paşa'nın kızı refakatinde kimse olmadan sokağa çıkamayacağı için Üsküdar'daki Arife Hanım'a haber gönderilir. Arife Hanım tayin edilen günde gelir. O geldikten sonra 3-4 gün üst üste "yarın gitsek, şu herifi görsek" diye karar verilir. Hatta komşuları ziyarette yahut kapalı çarşıda hızı kesilen teşebbüsler olur. Ve nihayet günün birinde bindiği otomobil bir yığın eşya ile dolu eve dönerdi. Şurası var ki onun kiracıya uğraması hiç de beyhude olmaz. Paranın bir kısmını olsun behemehal alırdı. Mümtaz da İhsan da bu muvaffakiyete şaşırırlardı. Halbuki şaşacak hiçbir tarafı yoktu. İhsan'ın annesi Arife Hanım'ı hem sever hem de çenesine tahammül edemezdi. Arife Hanım'ın ikameti evde uzadıkça ta çocukluğundan beri tanıdığı o keskin hiddet çoğalır, büyürdü. Nihayet tam kıvamına gelince otomobil ısmarlanır. Arife Hanım nereye gidileceğini bilmeden yola çıkılır. Evvela Üsküdar iskelesinde ihtiyar emektar "güle güle Arifeciğim, ben seni gene çağırtırım olmaz mı?" diye bırakılır. Ondan sonra doğru dükkana gidilirdi. Böyle bir haleti ruhiye içinde gelen bir mal sahibini atlatmak elbette güçtür. Vakı adamcağız birkaç defa onu da tecrübe etmiş, mide ağrılarından filan bahse kalkmıştı. Sabire Hanım birincisinde nane içmesini tavsiye etmiş, ikincisinde daha karışık bir ilaç söylemiş fakat üçüncüsünde gene hastalıktan şikayet işitince söylediğim ilaçları içtin mi diye sormuş. Adamcağızın hayır cevabı üzerine o halde bir daha bana hastalıktan bahsetme, anladın mı cevabını vermişti. Hiddetle vicdan azabı arasında bulunan bu ihtiyar kadını atlatamayacağını kiracı bu üçüncü ziyarette öğrenmişti. Onun için gelir gelmez kahvesini ısmarlar, masası üstünde yalancıktan bir iki hesap yapar, kahve biter bitmez eline bir zarf tutuşturarak onu savardı. Ondan sonra kadın altında taksi, dükkan dükkan dolaşır, herkese münasip hediyeler arar ve aldığı parayı son kuruşa kadar sarf ettikten sonra eve dönerdi. İhsan da, Mümtaz da bu dükkanı kirası ve kiracısıyla hatta biraz müştemilatından sayılan Arife Hanım'la beraber ihtiyar kadının biricik eğlencesi, lüksü, boş saatlerini dolduran tek mühim meselesi addederler. Onunla avunduğu için hoş görürlerdi. Zaten İhsan Bey adasında herkesin yaptığı hoş görünür, her fantezi, her merak kahkahayla değilse bile tebessümle karşılanırdı. Adanın sahibi bunu böyle isterdi. Böyle olursa herkesin mesut olabileceğine inanırdı. O bu saadeti taş taş seneler boyunca örmüştü. Fakat şimdi onu talih ikinci defa tecrübe ediyordu. Çünkü insanın hastalığı ağırdı. Mümtaz bugün 8. gün diye düşündü. Çift günlerin daha sakin geçeceğini ona söylemişlerdi. Kötü uyumanın verdiği halsizliği silerek aşağıya indi. Sabiha onu terliklerine giymiş sofada küskün küskün oturuyordu. Bu gürültücü çocuğun böyle sessiz duruşuna Mümtaz hiç tahammül edemiyordu. Vaka Ahmet de sakindi. Fakat yaratılıştan öyleydi. O kendisini kabahatli bulan adamdı. Bilhassa doğuşunun hazin tesadüflerini öğrendiği günden beri kimseden nasıl? Bunu hiçbiri bilmiyordu. Belki de komşulardan biri söylemişti. Daima köşesinde, daima evi yadırgar olmuştu. O kadar ki biraz fazla şımartılmak istense hatırımı alıyorlar düşüncesine kapılıyor, gözlerine yaş birikiyordu. Bu her yerde tesadüf edilen şeylerdendir. İnsanlar bazen doğuştan mahkum olurlar. Saz parçası kendiliğinden kırılırdı. Sabiha öyle değildi. O evin masalıydı. Durmadan konuşur, gezer, masallar uydurur, şarkı söylerdi. İhsan Bey adasını çok defa onun neşesi ve şamatası doldururdu. Üç gecedir ki o da doğru dürüst uyumamış, babasının odasında çıkmanın geniş sedirinde uyku taklidi yaparak onlarla beraber hastayı beklemişti. Mümtaz kızın solmuş yüzüne, içeriye kaçmış gözlerine, elden geldiği kadar neşeyle baktı. Başı üç günden beri olduğu gibi kurdelesizdi. Üç gün evvel Mümtaz'a, kırmızı kurdelemi takmayacağım, babam iyileşince süslenirim demişti. Bunu her zamanki şuhluğu ile etrafındakilere anladığını, onlarla dost olduğunu göstermek istediği zamanlardaki gülümsemesi ve kırıtması ile söylemişti. Fakat Mümtaz kendisini biraz okşayınca ağlamaya başlamıştı. Sabiha'nın iki türlü ağlaması vardır. Birisi çocuk ağlayışıdır. Zorla ve ısrarla zalim olanların ağlaması. O zaman yüzü çirkinleşir, sesi acayip perdeler bulur, durmadan tepinir, hulasa hudbinliği içinde her çocuk gibi küçük bir ifrit olur. Bir de gerçek kederle çocuk kafasının anlayabileceği kadar olsa da karşılaştığı zamanlardaki ağlaması vardır. Bu sessiz olur ve çok defa yarı yolda kalırdı. Hiç olmazsa bir zaman için gözyaşlarını tutardı. Fakat yüzü değişir, dudakları titrer, dolan gözleri insandan kaçardı. Omuzları birincisi gibi katılaşmazdı. Adeta çökerdi. İhmal edildiğini, küçük düşürdüğünü veya haksızlığa uğradığını sandığı yahut da çocuk dünyasını, o her şeyin iyi ve dost olmasını istediği alemi, sade mercan dalları ve sedef çiçekleriyle süslü, üst üste canlı alemi etrafa kapattığı zamanların ağlayışıydı bu. Mümtaz böyle zamanlarda yeğeninin kırmızı kadife kurdelesinin bile felsizleştiğini zannederdi. Bu kurdele Sabiha'nın kendi kendisine bulduğu bir süstü. 2 yaşını birkaç ay geçmişti. Bir gün yerde bulduğu vişne renginde bir kurdeleyi annesine uzatmış, saçlarıma tak, tak demişti. Sonra bir daha başından çıkarılmasına razı olmamıştı. Bu kurdele 2 seneden beri süs olmaktan çıkmış, evin içinde ona ait bir müessese haline gelmişti. Ona ait her şeyin bir kırmızı kurdelesi vardır ki, Sabiha bunu bir hükümdarın dostlarına nişan dağıtması gibi hediye ederdi. Kedi yavruları, bebekleri, beğendiği eşyası, bilhassa yeni çocuk karyolası, sevgisine mazhar her şey ve herkes bu nişana sahip olurdu. Hatta hususi bir irade ile bu nişanın geri alındığı bile olurdu. Fazla şımarıklığı yüzünden kendisini azarlayan, bununla da kalmayıp annesine şikayet eden aşçı kadına, iş olup bittikten ve Sabiha epeyce ağladıktan sonra kendisine hediye ettiği kurdeleyi lütfen çıkarmasını rica etmişti. Hakikat şu ki Sabiha'nın küçük çocuk hayatı bu cins hediyelere ve ceza vermelere hak veren bir hayattı. O hiç olmazsa bu hastalığa kadar evin tek saltanatıydı. Ahmet bile kalplerdeki yerini almaya başlayan kardeşinin bu saltanatını tabii bulurdu. Çünkü Sabiha bu evi kökünden saran bir felaketten sonra gelmişti. Macide onu doğurduğu zaman yarı deli sanılıyordu. Akla ve hayata dönüşü Sabiha'nın doğuşu ile olmuştu. Vaka Macide'nin hastalığı tamamıyla geçmemişti. Zaman zaman küçük nöbetler oluyor, evin içinde gene eskisi gibi masal söyleyerek, sesine küçük bir kız tatlılığını sindirerek konuşuyor, yahut da büyük kızının o hiç bahsetmediği çocuğunun dönüşünü saatlerce pencerede veya oturduğu yerde bekliyordu. Bu işte büyük bir talihsizlik olduğu muhakkaktı. Gerek insan, gerek doktorlar Macide'nin felaketi haber almaması için ellerinden geleni yapmışlar. Fakat hiç kimse telaş ve ıstırabını ilk sancılar arasında kıvranan kadından saklayamamıştı. Nihayet genç kadın hasta bakıcılardan başına geleni öğrenmiş, yattığı yerden ölünün bulunduğu yere kadar sürüne sürüne gitmiş, hazırlanmış cesedi görmüş, başında kas katı kesilmişti. Ondan sonra da bir türlü kendine gelememişti. Ağır bir humma ile günlerce yatmış, Ahmet'i bu humma içinde doğurmuştu. Bu 8 sene evvel bir Haziran sabahı olmuştu. Zeynep annesinin yattığı hastaneye büyük annesiyle beraber gelmiş, sonra getirmesini unuttuğu hediyeyi hatırlamış, hiç kimseye haber vermeden hastanenin önünde babasını beklemek ve ona söylemek için dışarı çıkmış ve kim bilir neler düşünen küçük çocuk kafasının bir dalgınlık anında ölüm kendisini birdenbire kapmıştı. İhsan, karısını gerçekten ağır araz gösterdiğini söyleyen doktorlara kapılarak hastanede doğurmaya kandırdığı için kendisini hiç affetmemişti. O felaketi olduğundan hemen 2 dakika sonra daha vücut kan içinde ve sıcakken görmüş, çocuğunu kolları arasında içeriye taşımış, son ümitlerin iflasına şahit olmuştu. Talih bu felaketi o şekilde hazırlamıştı ki ortada kabahatli kimse yoktu. Macide kızının hastaneye gelmesini bir kere olsun istememişti. İhsan'ın annesi kızın ısrarlarına ve ağlamasına 2 gün karşı gelmişti. İhsan vaktinde hastaneye yetişebilmek için bir türlü araba bulamamış, tramvayla gelmişti. Hatta yolda boş bir araba bulabilmek için tramvayın basamağında beklemişti. Onun için herkes bu felaketten kendisini mesul tutuyordu. Fakat en fazla onu kendine mal eden, onunla yaşayan Ahmet'ti. Mümtaz, Ahmet'i babasının yatağı ucunda en küçük işarette kaçmaya hazır buldu. Macide ayakta, elleriyle sırtındaki yün ceketini örgüsünden kaçan bir iplikle dalgın oynuyordu. İhsan onu görünce sevindi. Yüzü gene kırmızıydı. Göğsü ağır ağır kalkıp iniyordu. Mümtaz onu sabah ışığında olduğundan çok zayıf buldu. Uzayan tıraşı yüzüne garip bir ifade veriyordu. Sanki ben insan olmaktan çıkıyorum. Yakında herhangi bir şey veyahut bir hiç olacağım. Ona hazırlanıyorum der gibi bir hali vardı. Hasta eliyle müphem bir işaret yaptı. Mümtaz yatağa eğilerek, daha gazeteleri okumadım. Zannetmem ki korkulacak bir şey olsun, dedi. Hakikatte harbin patlamak üzere olduğuna emindi. Dünya gömlek değiştireceği zaman hadiseler sakınılmaz olur. Albert Sorel'in bu cümlesini son yılların vaziyetini daima beraber konuştukları İhsan sık sık tekrarlardı. Mümtaz şimdi bu dikkate çok sevdiği bir şairin acı kehanetini ilave etmişti. Avrupa'nın sonu. Fakat şimdi bunları İhsan'la konuşamazdı. İhsan hastaydı. O yattığı yerden vaziyeti düşünüyordu. Eli bir çaresizlik ve yalvarma işaretiyle yorganın üstüne düştü. Geceyi nasıl geçirdi? Macide yumuşak ve taze çimen rüyası sesiyle cevap verdi. Hep böyle Mümtaz, dedi. Hep böyle. Sen hiç uyudun mu? Burada Sabiha ile beraber yattık fakat uyuyamadım. Eliyle gülümseyerek sediri gösteriyordu. 5 gecedir yattığı bu yeri bir dere ağacını gösterir gibi dehşetle, ürpermelerle gösterebilirdi. Fakat Macide de bu garip ve sonsuz derecede zengin mahlukta tebessüm şahsiyetin yarısıdır. O kadar ki gülümsemediği zamanlar onu tanımak kabil olmaz. Çok şükür ki o günler geçti. Macide'nin tebessümünü kaybettiği günler arkada kalmıştı. Biraz uyusam bari. Sen git gel sonra. Bütün gece tren seslerinden uyuyamadım. Sevkiyat mı var nedir bilemiyorum ki. Felaketi Kastamonu'da telgrafla haber aldım. Derhal geldim. Çocuğu ayrı yerde, Macide'yi ayrı yerde buldum. Herkes Macide ile meşguldü. Büyük yengem deli gibiydi. İhsan kendisinin gölgesiydi. O yazıyı hiç unutmayacağım. İhsan'ın hayata imanı olmasa Macide şimdi ne olurdu? İhsan Macide'yi gösterdi. Bu. Sözünü bitirmekten aciz gibi durdu. Sonra kendini toplayarak tamamladı. Buna bir şey söyle. Ya Rabbim ne kadar zorla konuşuyordu. Tanıdığı insanların en rahat, en güzel konuşanı, dersi, sohbeti, şakası, günlerce hatırdan çıkmayan adam bu 3 kelimeyi yan yana güçlükle getirebilmişti. Fakat gene memnundu. Ne olsa eski yadigar bu. Bu kendi tabiridir. İşe yaramıştı. Fikrini anlatmıştı. Mümtaz, Macide'nin yorulmaması için elbette bir çare bulurdu ve gözü genç adamın yüzünde kaldı. Kapının önüne çıktığı zaman sokağı adeta çok uzun bir ayrılıştan sonra görüyormuş gibi seyretti. Evin karşısındaki caminin kapısında bir çocuk, gözleri alçak duvardan sarkan incir dallarında elindeki sicim parçasıyla oynuyordu. Belki de biraz sonra bu incirin vaat edilmiş lezzetlerine doğru yapacağı hücumu düşünüyordu. Ve tıpkı 20 sene evvel benim oturduğum ve düşündüğüm gibi. Fakat o zaman cami böyle değildi. Büyük bir kederle düşüncesini tamamladı. Ne de mahalle. Sokak ışık içindeydi. Mümtaz bu ışığa dalgın dalgın baktı. Sonra tekrar çocuğa, tekrar incir dalına ve onun üstünden caminin kurşunları bir elden eldiven gibi çıkarılmış veya bu incir ağacının meyvasının kabukları gibi kolaylıkla soyulmuş kubbesine baktı. Ela göz Mehmet Efendi diye düşündü. Hala şu adamın kim olduğunu öğreneceğim. Eyüp'te bir cami daha vardı ve türbesi oradaydı. Fakat vakfiyeyi bulabilecek miydi? Mümtaz'a verilen adreslerin çoğu yanlıştı. İlk uğradığı evde Fatma ismindeki hasta bakıcı hiç oturmamıştı. Sadece evin kızı hasta bakıcı kursuna girmişti. Kız onu gülümseyerek karşıladı. Harp olursa bir işe yarayayım diye kursa yazıldım. Fakat daha hiçbir şey bilmiyorum. Sesi ciddiydi. Ağabeyim askerde. Onu düşünerek ikinci uğradığı evde hakikaten bir hasta bakıcı oturuyordu. Fakat 3 ay evvel kendisi Anadolu'da bir hastanede iş bulmuş. Gitmişti. Mümtaz'ı karşılayan annesi, bakayım kızımın arkadaşlarından birisini görürsem tembih ederim diyordu. Mümtaz oyunu bozmamak isteyenlerin sabrı ile bir kağıda adresini yazdı. Ev fakir ve eskiydi. Kışın ne yaparlar, nasıl ısınırlar diye düşüne düşüne uzaklaştı. Ne yaparlar, nasıl ısınırlar? Bu sual hiç olmazsa bu anda garipti. Bu Ağustos sonu sabahı bütün sokaklar bir fırın ağzı gibi insanı kapıyor, çiğniyor, yutuyor, sonra kendisinden bir sonrakine geçiriyordu. Ara yerde bir gölge parçası, bir yol ağzında serince bir nefes sanki hayatı hafifleştiriyordu. İhsan, bu yaz kütüphanelerden uzakta kalamam. Behemal birinci cildi bitirmeliyim demişti. Birinci cilt, Mümtaz ince satırlarla dolu kağıtları gözünün önünde gibi görüyordu. Kırmızı mürekkepli haşiyeleri, büyük çıkmaları, kendi kendisiyle bir kavgaya benzeyen yazı bozuluşları. Kim bilir, belki de kitap hiç bitmeyecekti. Bu düşüncenin azabıyla sokaktan sokağa giriyor, köşe başındaki bakkallarla, kahvecilerle konuşuyordu. Evinde bulduğu tek hasta bakıcı, kocam hasta, onun için izin aldım. İşsiz değilim. Onu hastaneye yatırdıktan sonra vazifeme döneceğim, demişti. Kadının yüzü bir harabeye benziyordu. Mümtaz ister istemez, nedir hastalığı, diye sordu. Felç geldi, ben yoktum. Eve vücudunun yarısı sarkık getirdiler. O anda akıl etselerdi, hastaneye yatardı. Şimdi doktorlar, ikinci bir yer değiştirmek için 10 gün beklemeli diyorlar. O zalim kadına kaç defa yalvardım. Bırak şu adamı yakasını diye. Parası pulu yok. Genç güzel değil. Kendine daha iyisini bul. Hayır, illaki o. Şimdi 3 çocukla kaldık. Mümtaz bu aile faciasına eşiğinde karşısındakine Allah'a ısmarladık dedi. 3 çocuk, mefluç bir koca. Bir hasta bakıcı maaşı. Büyükçe bir evin 2 odasında oturuyorlardı. Su küpleri bile sofada duruyordu. Bu demekti ki bir mutfakları, belki ayak yolları bile yoktu. Kim bilir hangi zengin memurun, defterdar veya mutasarrıfın kızını evlendirirken yaptırdığı ahşap bir evdi bu. Dışarıdan dökülmüş boyasına rağmen ne kadar itinayla yapıldığı görülüyordu. Pencere kenarları, cumbalar, çatı hep inceden inceye yontulmuştu. 2 yandan 5 ayak merdivenle kapısına çıkılıyordu. Sağ tarafında bir de kömürlük kapısı vardı. Fakat mal sahibi kömürlüğü bir kömürcüye kiralamıştı. Belki mutfak da ayrıca kiradaydı. Bir kömür kamyonu bütün sokağı kapamış, cüssesiyle devrile sarsıla geliyordu. Mümtaz yan sokaklardan birine saptı. Mümtaz bir yaz evvel bu sokaklarda, belki bu günlerden birinde Nuran'la dolaştığını, koca Mustafa Paşa'yı, Hekim Ali Paşa'yı gezdiklerini düşünüyordu. Genç kadınla yan yana, adeta vücudu vücuduna girmiş, sıcakta, alnındaki terleri silerek, konuşa konuşa bu medresenin avlusuna girmişler, biraz evvelki çeşmenin kitabesini okumuşlardı. Bu bir sene evveldi. Mümtaz etrafına bu bir sene evveline dönebilmek için en kısa bir yol arar gibi bakındı. 7 şehitlere kadar geldiğini gördü. Fatih şehitleri küçük taş lahitlerde yan yana uyuyorlardı. Sokak tozlu ve dardı. Yalnız şehitlerin bulunduğu yerde meydanımsı bir şey genişliyordu. 2 katlı fakat o küçük spor otomobilleri gibi neredeyse mukavvadan zannedilecek fakir bir evin penceresinden bir tango sesi geliyor. Yol ortasında toza bulanmış kız çocukları oyun oynuyorlardı. Mümtaz onların türküsünü dinledi. Aç kapıyı bezirgen başı, bezirgen başı, kapı hakkı ne verirsin, ne verirsin. Çocukların hepsi gürbüz ve güzeldi. Fakat üstleri başları perişandı. Bir zamanlar Hekimoğlu Ali Paşa'nın konağı bulunan bir mahallede bu hayat döküntüsü evler, bu fakir kıyafet, bu türkü ona garip düşünceler veriyordu. Nuran çocukluğunda bu oyunu muhakkak oynamıştı. Ondan evvel annesi, annesinin annesi de aynı türküyü söylemişler ve aynı oyunu oynamışlardı. Devam etmesi lazım gelen işte bu türküdür. Çocuklarımızın bu türküyü söyleyerek, bu oyunu oynayarak büyümesi, ne Hekimoğlu Ali Paşa'nın kendisi, ne konağı, hatta ne de mahallesi. Her şey değişebilir. Hatta kendi irademizi değiştiririz. Değişmeyecek olan, hayata şekil veren, ona bizim damgamızı basan şeylerdir. İhsan bunları ne kadar güzel anlardı. Bir gün, her ninede milyonlarca çocuk başı ve rüyası vardır, demişti. Fakat İhsan hastaydı. Nuran onunla dargındı ve gördüğü gazete manşetleri gergin vaziyetten bahsediyorlardı. Sabahtan beri düşünmemeye, zihninin bir tarafına atmaya, çalıştığı şeylerin hücumu altındaydı. Zavallı çocuklar, bir barut fıçısının üzerinde oynuyorlardı. Fakat türkü eski türküydü. Demek barut fıçısı üzerinde de hayat devam ediyordu. Yavaş yavaş bir düşünceden öbürüne geçerek yürüyordu. Bu taraflarda hiç kimseyi bulamayacağını anlamıştı. Elindeki son adresi çok arkada bırakmıştı. Onu da yokladıktan sonra Amerikan hastanesindeki bir akrabasına telefon edecek, bir de o taraflardan arayacaktı. Sefil, perişan mahalleler, yoksulluk yüzünden bir insan çehresini andıran eski evler arasından geçiyordu. Etrafında bir yığın perişan ve hasta yüzlü insan vardı. Herkes neşesizdi. Herkes yarını, büyük kıyameti düşünüyordu. Bari şu hastalık olmasaydı. Ya kendisini de çağırırlarsa, İhsan'ı hasta bırakarak gitmeye mecbur kalırlarsa? Eve geldiği zaman Macide'yi uyuyor buldu. İhsan'ın nefesi muntazamdı. Doktor iyi haberler bırakarak da Ahmet büyük annesiyle babasının başı ucundaydı. Sabiha annesinin ayağı ucunda kıvrılmış, bu sefer sahiden uyuyordu.